Ayrım 30, Ölüm ve Şeytan, Frank Schätzing, sayfa 310. Kuno, eski depo. Kuno evinin yemek odasında oturmuş Daniel'in hangi depodan bahsettiğini çözmeye çalışıyordu. Sarhoş olabilirdi ama bu söylediklerinin doğru olduğundan şüphesi yoktu. Kadının biri orada tutuluyordu. Kim olduğuna dair Kuno'nun bir fikri yoktu. Daniel'in ağzından kaçırmış olduklarının çoğu hala gizemini korumaya devam ediyordu. Fakat durum ortadaydı. İnsanlar bir kez daha bu rezil ittifakın tehdidiyle karşı karşıyaydılar. Tilki dedikleri kızıl kafa bir kadın ve belki de daha başkaları. Kadın eski depodaydı ama hangi depoda? Sırtını yasladı ve hafızasını yoklamaya devam etti. Omer Stolz'ların mülklerinin büyük bölümünü bilirdi. Ailesi pek çok kereler Johann Omer Stolz'un misafiri olmuştu. Üstelik anneleri insanların arkasından konuştukları şekliyle yaşlı zorba, Blitildis'in de Over Stolz hanesi üzerindeki etkisi her geçen gün daha da artıyordu. Yıllar önce bu kadının öldüğü zannedilmişti. 3 gün boyunca hiçbir yaşam belirtisi göstermemiş, ardından uyanmıştı. Ama artık bir sandalyeye mahkumdu. İhtiyar Gottschalk Overstolz'tan bile yaşlı olan bu kadın, Köln'deki en güçlü soylu ailesinin iplerini elinde tutuyordu. Ve Kuno bu kadını hayata bağlayan tek şeyin nefreti olduğunun da farkındaydı. Overstolz ailesine zarar verip de bunun bedelini ödemeyen herkese karşı duyduğu nefret, babasının 2 yıl önceki ölümünden beri, annesinden çok sonra, Kuno ailesine ait bu büyük evde kardeşleri Bruno ve Hermann ve onların eşleriyle birlikte yaşıyordu. Fakat bu mutluluk kaçınılmaz darbenin inmesiyle çok kısa sürmüştü. Kardeşlerinin eşleri Margarete ve Elizabeth, Köln'lü yetkililerin misilleme yapmasından çekindikleri için artık akrabalarının yanında kalıyorlardı. Bruno ve Hermann ise Jülich Kont'un sarayına sığınmış ve sonuç olarak da Kuno tek başına kalmıştı. Kendini yalnız hissediyordu. İttifaka katılmak için başta bu kadar hevesli olmasının nedeninin yalnızlığı olduğunu düşünüyordu. Fakat daha sonra aslında hep yalnız olduğunu hatırladı. Babası onunla pek ilgilenmezdi. Oğlunun fazla yumuşak başlı olduğunu düşünür ve onu gerçekten anlamazdı. Annesi çok erken ölmüştü. Kardeşleriyle arası daha iyiydi ama aralarında gerçek bir samimiyet olduğu da söylenemezdi. Tek samimi dostları Gerhard Morart ve onun eşi Guda'ydı. Hem ailesinin eski dostuydular hem de katedralin Hochstaden'li Konrad tarafından inşasına karar verilmesinin ardından büyük ailelerin evlerinin seçkin misafirleri haline gelmişlerdi. Kuno bir noktada Gerhard'ın bunun farkında olmadan babasının yerine geçip onun rolünü üstlendiğini fark etmişti. O yaşlı adamı severdi ve anlamadığı nedenlerden dolayı birden garip dedikodular dolaşmaya başlamıştı. Hastalıklı beyinlerin ürünü müydü yoksa kendisine bile itiraf etmekten çekindiği bir gerçeği mi ortaya koyuyorlardı? Bu dedikoduları yayan kişi Daniel'di. Kuno gözlerini ovuşturdu ve kendini tekrar depo meselesine odaklanmaya zorladı. Neden kimse onu ciddiye almıyordu? Hayatı boyunca hiçbir zaman ön plana çıkamamıştı. Erken yaşta siyasete atılmış olan kardeşlerinin sahip olduğu iradeye ya da babasının pratik zekasına sahip değildi. Ama Köln'de geride sadece o kalmıştı. Hepsinin içinde en yalnız olanı. Depo, depo. Overstolz'ların tüm depolarını bilirdi, en azından çoğunu. Hemen hepsi eskiydi. Tabii ki eskiyle ne kastediliyorsa. Daniel ne demek istemişti? Eski demekle yani. Daniel asiydi, bir amacı olmayan bencil bir asi. Şarap, kadın ve eğlenceye düşkün olan, fakirlikten uzak duran ve geleneklerden sadece gelenek olduğu için nefret eden Goliartların son dönem takipçilerindendi. Böyle birisi için eski ne ifade ederdi? Harabe anlamında eski mi? Çok eski. Eski ve terk edilmiş. Kuno parmaklarını şaklattı, bulmuştu. Daniel'in bahsettiği uzun süreden biridir kullanılmayan, terk edilmiş bir depoydu. Onunla ilgili soru soramazdı ama buna da gerek yoktu zaten. Overstolz'lara ait olan birkaç terk edilmiş depo biliyordu. Tamamı nehir adası Rheinau'nun karşısındaki surların bitişiğindeydiler. Kiraya verilmek yerine çürümeye terk edilmişlerdi. Çünkü Overstolz'lar alacakları kiranın vergisini ödemek istemiyorlardı. O civarı araştırmak iyi bir fikirdi. Kuno gülümsedi. En azından artık yapacağı anlamlı bir şey vardı. Çılgın. Santa Pantaleo'nun ihtişamlı ve bir o kadar da kasvetli cüssesi Valın sokağına dönerlerken önlerinde yükseliyordu. Yağmur Jakob'un başlığına işlemiş ve boynundan içeri süzülmekteydi. Son bir saattir hava aşırı soğumuştu. Kuru bir yer için can attığından manastıra girebilmeyi dört gözle bekliyordu. Cüzzamlı kıyafetlerini dışarıda bıraktılar. Artık faydadan çok zararı dokunurdu. Eğer Jasper haklıysa ve artık takip edilmiyorlarsa kılık değiştirmenin bir anlamı yoktu. Jakob saçını örtme konusunda ısrarlı olduğundan hala Jasper'ın eski keşiş kıyafetini giyiyordu. Elbisesinin kollarını yukarı kıvırması, eğer böyle aceleyle koşturuyor olmasalar onu derin düşüncelere dalmış bir havadaymış gibi gösterebilirdi. Diğer taraftan onunla birlikte koşan Jasper'ın bir köylüden farkı yoktu. Kukuletası başından kayarak kel kafasını yağmura maruz bırakmıştı ve attığı her adımda sanki yumuşak çamurların arasında cehenneme giden yolu arıyor gibiydi. Kimseye denk gelmediler. Böyle yağmur yağarken şehirde dışarıda dolaşmak hiç de eğlenceli değildi. Yoldan geçerken deredeki eve de bir göz attılar. Goddard orada yoktu. İlk başta endişelendiler ama onun da başına bir şey geldiğine dair bir işaret görünmüyordu. Eğer katil Rihmodis'i götürdüyse Goddard'i de götürmesinin bir anlamı yoktu. Onlar da Valın sokağına doğru yollarına devam ettiler. Jasper yoldayken Jakob'a orada ne bulmayı umut ettiğini anlattı. ''Bana küçük arbaletleri anlatan bir sakattan bahsetmiştim, hatırladın mı?'' ''Ayakları olmayan adam. Santa Pantaleo'nun büyük bir yatakhanesi var ve o da birkaç yıldır orada yaşıyor. Onu birkaç kez gördüm ama konuşmadım. Ondan bir şey öğrenebilir miyiz? Hiçbir fikrim yok. Onunla konuştuğum zaman bile zaten aklı pek başında değildi. Eğer teorim doğruysa ve katilimiz bir Haçlı ise o zaman aynı muharebelere katılmış olmalılar.'' Ordularının büyük bölümünü insanlığın en aşağı süprüntüleri teşkil ettiği için aralarında bulunan eğitimli ve saçları beline kadar inen bir adam mutlaka dikkat çekmiştir. Ne? Binlerce adam arasında mı? Ordulara her zaman krallar, kontlar ve piskoposlardan oluşan küçük bir grup komuta eder. Onlardan biri olduğunu tahmin ediyorum. Biraz uçuk bir tahmin. Saçma geldiğini biliyorum ama denemeye değer. ''Oturup hiçbir şey yapmamaktan iyidir.'' dedi Jakob. Konuşma bittiğinde onlar da Santa Pantaleon'a varmışlardı. Yekpare duvarın üzerindeki kapıda bulunan yağ lambası rüzgarla sallanıyor ve düzensiz aralıklarla taş duvara vuruyordu. Başlarını eğip kapının üzerindeki dar çatının altına sokuldular ve kapıyı çaldılar. Kapının üzerindeki küçük pencerenin açılması uzun sürmedi. Kalın kaşların altındaki uykulu gözler dikkatle onları süzdü. ''Saat çok geç.'' dedi yaşlı adam. ''Doğru muhterem kardeşim.'' dedi Jasper. ''Eğer ben ve Jakob kardeş masum insanların bedenlerini ve ruhlarını tutsak etmeyi hedeflemiş, şeytani bir teşebbüsü boşa çıkarma gayreti içerisinde olmasaydık, asla gecenin bu vakti sizden izin isteme cesaretini bulamazdım kendimde.'' ''Peki ya sen kimsin?'' ''Jasper Rodenkirchen, Santa Maria Magdalena'nın başpapazı, hekim ve üniversite mezunu.'' Adamın göz bebekleri daha telaşlı hareket etmeye başladı. ''Başka şişe sormam gerek.'' ''Kesinlikle haklısınız.'' dedi Jasper. ''İleri yaşın getirmiş olduğu öngörüye saygım büyük. Sizden tek ricam bunu elinizden geldiğince çabuk yapmanız olacaktır.'' Çünkü Rabbimizi göklerin gözyaşlarını imansızların günahları üzerine dökmesi memnun eder. Burada bekleyin. Pencere kapandı. Yarım akıllı bunak diye söylendi Jasper. Aziz Benedikt'in keşişlerden bahsederken İsa aşkına ahmak olmayı seçin dediğini biliyorum. Ama bu kadar da ahmak olmalarını istediğini zannetmiyorum. Sinirle duvar boyuncayı aşağı yukarı volta attı. Baş keşişe sormam gerek. Soracağı keşiş de kimmiş? Bir kapının her açılış ve kapanışında Tanrı'dan izin mi alıyorlar? Bu keşişler düşünmeyi ne zaman öğrenecek? Bayağı bir zaman bekledikten sonra kapı gıcırdayarak açıldı ve içeri girdiler. Gerçekten yaşlı ve iki büklüm olan keşiş güler yüzlü ve uzun boylu bir adamı işaret etti. O ve Yaspar birbirlerini omuzlarından tutup öpüştüler. ''Gecenin bu geç saatinde sizin için ne yapabilirim kardeş Yaspar?'' diye sordu başkeşiş. ''Önemsiz bir mesele. Yatakhanedeki birisiyle konuşmak istiyorum.'' Yaspar gülümsedi. ''Tabii sizin için mahzuru yoksa.'' Ellerini arkasında kavuşturan başkeşiş mağrur bir edaya büründü. Sanki meseleyi büyük bir dikkatle ele alacak gibi bir tavır takınmıştı. ''Geç kaldınız.'' dedi kuşkulu bir ifadeyle. ''Biliyorum.'' ''Kardeş Lorenzo, şeytanın hileleriyle ilgili bir şey söylemediniz değil mi? Bildiğiniz gibi bu manastırdaki keşişler şeytandan her daim korkarlar. Ama tecrübelerimiz bize onun özellikle gece karanlığından sonra daha müessir olduğunu göstermiştir. O nedenle gece geç saatte gelen ziyaretçileri titizlikle sorgularız. Bu tepkinli davranışımızı şüphe olarak...'' ''Aklımdan bile geçmez.'' diye kesti sözünü Yaspar. ''İşin aslı benim bahsettiğim şeytan ruhlarımıza eziyet etmek için geçmişten gelmiş olan canavar ruhlu birisidir. Eski yaralar tekrar açıldı ama bizi yeni silahlara kavuşturan da eski yaralar değil midir tabiri caizse?'' Başkeşiş ne dediğini anlamamıştı ama yine de başını salladı. ''Bu nedenle?'' diye devam etti Yaspar. ''Bu zalim kendini çılgınlıkla göstermekte ve ruhları karmaşada olanların ağzıyla konuşmaktadır. Bu zalimi burada barındırdığınızı kastetmiyorum. Duyduğum kadarıyla sizin bakımınız akıl çelici dillerin karıştırdığı dimağlara derman olmaktaymış.'' ''O tür durumlar için özel bir yer ayırdık.'' dedi başkeşiş böbürlenmeden. ''Evet, herkesçe bilinip takdir edilmekte. Sizin şefkatinizi ancak sahip olduğunuz ilminiz aşabilir. Kim bilir, belki de tam tersidir. Buradaki kardeşlerimin bu konularda ne kadar tecrübeli olduğunu biliyorum. Ama ricamın nedenine geri dönersek, o bölümde adının Hieronymus olduğunu zannettiğim ve bu canavarı bulmamızda bize faydası dokunabilecek bir kişi bulunmakta.'' Keşiş kulaklarını dikti. ''Faydadan kastedilen nedir?'' ''Kesin detaylar.'' dedi Yaspar gizemli bir ifadeyle. ''Ve gizli kalmaları da şart. Son derece nüfuzlu insanların dahil olduğu fazlasıyla nazik bir durumla karşı karşıyayız.''
''Burada, kölde mi?'' diye fısıldadı başkeşiş.
''Evet, bu şehirde. Aradığım kişi zavallı bacaklarını Akka'da kaybetmiştir.''
''Evet, bu Hieronymus.''
''Mükemmel, onunla konuşmamız gerek.''
''Hım, bu kolay olmayacak, uyuyor. Son zamanlarda kendisi hep uyuyor zaten. Sanırım son uykusuna yatmasına az kaldı.''
''O zaman bu gerçekleşmeden onunla bir an önce konuşmalıyız.'' dedi Yaspar. ''Eğer Hieronymus'un bize söyleyecek bir şeyi yoksa zaten uzun sürmez ve tekrar uykusuna dönebilir.''
Jakob titredi. İç bahçenin çevresindeki kemerli yolda duruyorlardı. Ve dar ve kemerli pencerelerden esen rüzgar demir halkalara takılı meşalelerin ateşini savuruyordu. Başkeşiş yeniden uzun bir düşünceye daldı. ''Pekala,'' dedi sonunda, ''böyle yüce bir vazifeye engel olmak istemem. Hayırlı işlere koşma gayretimizle kazandığımız itibarımız sayesinde manastırımız öyle bir nura gark olmuştur ki, bu nurun parlaklığından bir şey yitirmeden devam edebilmesi için elimizden gelen çabayı sarf etmeliyiz.
Her zamankinden daha parlak olacağına sizi temin ederim.''
''Buna bizzat şahit olmak ister misiniz?''
''Her zaman.''
''Öyle olsun, hep birlikte Rabbimize şükredelim. Kardeş Lorenz sizi Hieronymus'a götürecek. Fakat sizden rica ediyorum, kendisini ebedi istirahatinden uzun süre alıkoymayınız. Kendisinin Tanrı'nın rahmetine nail olması yakındır.''
Başkeşiş bir el hareketiyle gitmelerini işaret etti ve onlar da yaşlı keşişin peşi sıra kemerli yolda yürümeye başladılar. Bir süre sonra karanlık bir koridora girdiler. Lorenz koridorun sonundaki bir kapıyı açtı. Yarı karanlık odanın içinde insanların, daha doğrusu onlardan geriye kalanların uyuduğu bir sürü tahta yatak gördüler. Manastır bu hastalara ücretsiz, sadece Tanrı'nın rızasını kazanmak için bakıyordu. Tek şart şehir meclisinin onayıyla gelmeleriydi. Santa Pantaleon'un sınırları bu şekilde belirleniyordu. Çok kötü vakalar, tehlikeli ve saldırgan olanlar, şehir surlarındaki pencereleri şehir dışına doğru bakan kulelere kilitlenirdi. Böylece yakınlarda yaşayanlar onların feryatları ve çığlıklarından rahatsız olmazdı. En beterleri de zincire vurulurdu. Hücrelerindeki hasır senede 4 kez değiştirilirdi. Aynı zamanda o tarihlerde bir de berber gelir ve güçlü adamların eşliğinde saç ve sakallarını tıraş ederlerdi. Bazı aileler deliren aile üyelerini şehir dışında deli kutusu olarak bilinen büyük ahşap kafesleri olan göstericilere satarlardı. İnsanlar burada delilerin salyalarının akmasını, yüzlerinin şekilden şekle girmesini ve eğer dayanabiliyorlarsa krize girmelerini izlerlerdi. O zavallılara kıyasla Santa Pantaleon'da yaşayanlar çok daha iyi durumda sayılırdı. Deriden bağlarla yataklara bağlanıp demir tavalardan yemek zorunda kalsalar da, keşişler onları delilikle şeytan tarafından ele geçirilme arasındaki sınırı incelemelerine imkan veren numuneler olarak görürlerdi. Hastalarının manevi sağlığı açısından büyük önem taşıyan bir meseleydi bu onların gözünde. Tedavide hayır duaları ve ekleziyastik ayinler de yer alırdı. Arada bir işe yaradığı da görülmüştü. Derken elinde mum taşıyan genç bir keşiş aceleyle geldi. Yeni uyandığı belliydi. Gözlerini ovuşturup boynunu sağa sola çeviriyordu. ''Ne oluyor?'' diye söylendi. ''Ah sen miydin kardeş Lorenz?'' ''Ne yapıyordun Henrikus?'' diye sordu yaşlı keşiş keyifsizce. ''Gece duasını hazırlanıyordum.'' ''Uyuyordun.'' ''Hayır, tefekküre öyle bir dalmıştım ki.'' ''Uyuyordun, bunu baş keşişe bildirmem gerek.'' Genç keşiş diğerinin omzunun üzerinden arkasındaki 2 kişiye baktı ve gözlerini devirdi. ''Tabii ki kardeş Lorenz, baş keşişe söylemeniz gerek. Bu yüzden mi geldiniz buraya?'' ''Şu 2 beyi Hieronymus'un yanına götür, onunla konuşmak istiyorlar.'' ''Uyuyordur muhtemelen.'' ''Uyandır o zaman.'' Jasper dostane bir ifadeyle genç keşişe bakıp başını salladı. Keşiş omuz silkti ve döndü. ''Beni takip edin.'' Onun peşi sıra yatakların arasından yürüdüler. Hastaların çoğu uyuyor ya da boş boş etrafa bakınıyorlardı. Birisi hayvan isimlerini mırıldanıyordu. Jakob arkasını döndüğünde yaşlı keşişin başını 2 yana sallayarak koridorda geri döndüğünü gördü. Hieronymus uyumuyordu. Yatağında oturmuş küçük parmağıyla kulağını karıştırıyordu. Çok dikkat isteyen bir uğraş olmalıydı ki onların gelişini umursamadı. Tüyleri dökülmüş kenevirden bir battaniye karnının büyük bölümünü örtüyordu. Bacaklarının olması gereken yerde ise battaniye dümdüz duruyordu. ''Hieronymus'' dedi keşiş şefkatli bir tonda, saçını okşadı. ''Birileri seni görmeye geldi bak.'' Dişleri olmayan beyaz sakalla kaplı eğri büğrü bir surat onlara döndü.
''Sırası değil.''
''Neden? Ne zamandır hiç ziyaretçin yoktu.'' Hieronymus parmağını kulağında daha da derinlere daldırdı.
''Beni rahat bırakın.''
''Fakat Hieronymus, Aziz Paulus için bugünkü duamızı yapmadık. Bu Aziz Paulus'un hiç hoşuna gitmeyecek. Yetmezmiş gibi ziyaretçilerini de kabul etmiyorsun.''
''Ha, hayır, hayır, dur, dur.'' Hieronymus birden bağırdı. ''Yakaladım onu, tuzağa düştü. Benden kaçacağını zannetmiştin değil mi ama yakalandın.''
Henrikus onlara anlamlı bir şekilde baktı. ''Ne yapıyor?'' diye sordu Jasper. ''Bir süre önce birisinin kulağına yerleştiğine inanıyor. Mobilyaları ve tüm eşyalarıyla birlikte. Soğukta ateş de yakıyor.'' dedi Hieronymus ve kulak ağrısından şikayete başladı. ''Neden orada kalmasına izin vermiyor?'' Henrikus sesini alçalttı. ''Çünkü kulağındaki varlık ona şeytani şeyler fısıldıyormuş. Öyle söyledi. Bazı kitaplarda araştırdık. Bunun şeytanın marifeti olduğu ortada. Bir çocuk bile bunu görebilir. Diğer taraftan şeytanın birinin kulağına yerleşmesi ilk kez duyulan bir şey.''
''Şeytan cehennemde yaşar. Bu ise sadece kulak ağrısı.''
Jasper eğildi ve Hieronymus'un parmağını yavaşça kulağından çıkardı.
''Yardımına ihtiyacımız var.'' dedi usulca.
''Yardım mı?''
Hieronymus öyle şaşırmıştı ki kulağını karıştırmayı bile unuttu.
''Sen yiğit bir adamsın Hieronymus. Haç uğruna savaştın, hatırlıyor musun?''
Hieronymus Jasper'a şüpheyle baktı ve dudaklarını sıktı. Sonra da heyecanla başını salladı.
''Biliyordum.'' Jasper sırıttı. ''Bir kahraman, cesurların en cesuruyla birlikte savaşmış. Gerçekten etkileyici.''
''Omuz omuza.'' dedi Hieronymus.
''Tüm o gururlu şövalyeleri hatırlıyor musun?''
''Şövalye değildim.'' dedi Hieronymus üzgün bir tonda. ''Yaya savaşırdım. Şimdi de yürüyebilmeyi çok isterdim. Şövalyeler gibi değil. Her zaman bir beygirin üzerinde demirle yüklü. Ama demirin içinde hiçbir şey yok.''
''Bu da ne demek? Yaya olmayı mı seviyormuş?'' diye sordu Jakob şaşkınlıkla.
''Ne desem, Henricus omuz sıyıklı öyle seviyormuş. Ama onun...'' ''Sessiz olun.'' diye azarladı Jasper. ''Dostum Hieronymus ve ben önemli bir konuyu görüşüyoruz.''
''Zırhın içinde hiçbir şey yok.''
Hieronymus kıkır kıkır güldü. ''Bazılarının içine baktım. Kumun üzerinde öylece duruyorlardı.''
''Ama şövalyeleri hatırlıyorsun değil mi, soylu olanları?''
''Tabii, ben yayı olmayı severdim.''
''Evet biliyorum. Bugünlerde herkes yaya gitmeyi seviyor, öyle değil mi? Sen Akka'ya kadar gitmiştin.''
Hieronymus titredi.
''Akka!'' diye fısıldadı. ''Akka'ya kadar, lanetli şehir!''
''Hieronymus eğer isterse her şeyi hatırlayabilir.'' dedi Henricus övünerek.
''Benim edindiğim izlenim öyle değil ama.'' dedi Jakob düşünceli bir şekilde.
''Bu kadar yeter.'' Jasper kolunu uzattı ve odanın diğer ucunu işaret etti. ''Oraya gidin. Ve yatar mısınız, dans mı ederseniz, ne alt ederseniz edin. Ama buradan gidin, hem de hemen.''
Jakob itiraza cesaret edemedi. Henricus'un ise hoşuna gitmişti. Jasper'a teşekkür etti ve yatmaya gitti. Çok geçmeden usulca horlamaya başlamıştı bile. Jakob onu gıpta ederek izledi, kapıya yaslandı ve düşüncelere daldı. Bir süre sonra Hieronymus garip hareketler yapmaya başlamıştı. Parmakları havada garip şekiller çiziyordu. Acaba bazı işkence metotlarını mı tarif ediyor diye düşünen Jakob'un içi karardı. Derken adam bir çığlık attı ve başını ellerinin arasına gömdü. Jasper kolunu omuzlarına doladı ve onu teselli etmeye devam etti. Hieronymus aniden bir kahkaha attı ve ardından yine garip hareketler yapmaya başladı. Jakob manastırın duvarları etrafında uğuldayan rüzgarın sesini dinledi. Bitmeyecekmiş gibi gelen bir bekleyişten sonra Jasper geri geldi ve onları dışarı çıkarması için Henricus'u kaldırdı. Sessizce kemerli yoldan ana kapıya doğru yürüdüler.
''Gece duasını unutma.'' dedi Jasper gülümseyerek.
''Peh!'' Henricus somurttu. ''Ne zaman unutmuşum ki? O bunak kim bilir sana neler anlattı.''
''Bana bu manastırdaki keşişlerin çok araştırmacı olduğunu söyledi.''
''Öyle mi?'' dedi Henricus hayretle. ''İyi o zaman.''
Onu geride bırakıp çamurlu yollardan dereye geri döndüler. ''Sonuç?'' diye sordu Jakob. Rüzgar kulağının dibinde uğuldadığından yüksek sesle konuşmak zorundaydı. ''Ondan bir şey öğrenebildin mi?''
''Hem evet hem de hayır.''
''Bu da ne demek şimdi? Evet mi hayır mı?''
''Hieronymus'un hafızası bölük börçük ama arbaletleri hatırladı. Onları kullanan birkaç kişiyi de hatırladı.'' Şaşırtıcı sayıda kont ve şövalyenin ismini söyledi bana. Kral Louis'i bile görmüş. Tabii ki konuştuğunu görmüş sadece. Aslında bayağı bir şey hatırlıyor. Sonra da savaştan ve Dimyat'ta ele geçirdikleri kafirlere neler yaptıklarından bahsetti.
Neler yapmışlar?
Jasper başını iki yana salladı.
Bilmediğine şükret. Tüm çocukları ve gençleri bir araya toplamışlar. ''Sadece öldürdüklerini söylersem meseleyi çok basit geçiştirmiş olurum. Bahsetmesem çok daha iyi olacak. Bir sürü şey yapmışlar. Ama saçı beline kadar inen bir şövalyeyi hatırlayamadı.''
''Yani zamanımızı boşa mı harcadık?''
Jasper ona tasvip etmeyen bir bakış attı.
''Hiçbir şey zaman kaybı değildir. Bunu unutma.''
30. Ayrım sonu. Sayfa 321.